Ayrım 13. Nereden Nereye? Musa Uysal. Sayfa 176. Bir gece evimizi sardılar. Asker polis karışık. Kalkıp giyindim. Hiç aldırış etmedim. Hiçbir şey söylemedim. Amaçları belli. Yasa dışı bir eylemimiz olmadığını çok iyi biliyorlardı. Eşim diklendi. Gece yarısı evimizi niye basıyorsunuz? Çoluğumuzu çocuğumuzu niye rahatsız ediyorsunuz? Ne hakkınız var bizi rahatsız etmeye dedi. Töpdere sabah gider akşam eve döner. Niye oradan almıyorsunuz diye sözünü sürdürdü. Eşimi susturdum. Suç da bulurlar, tanık da bulurlar, gece de alırlar dedim. Bunların ne zaman ne yapacağı belli olmaz diye de ekledim. Çocuklarım da alışmıştı artık. Hepimizin gözleri evi didik didik arayanların üzerindeydi. Evi zevkle dağıtanlar, kitapları yere sermekten zevk alanlar olduğu gibi bu durumdan hoşlanmayanlar da vardı. Yüz ifadesinden belli oluyordu onların ama ses çıkaramıyorlardı. Hazır ol dediler. Hazırlandım, arabaya bindirdiler. Tanıdığım tanımadığım insanlarla doluydu araba. Hiç kimse konuşmuyor. Kimse kimseyi tanımıyor sanki. Ses çıkarırlarsa hakaretten onurlarının kırılacağından korkuyorlar herhalde. Emniyet sarayının 6. katında ikametimize ayrılmış yere konuk edildik. Genel Başkan Ali Bozkurt karşımdaki hücrede, Şıhça Yavuz onun yanında. Ötesinde Ali Rıza Kaya Alp, solumda Tevfik Yılmaz, sağımdaki hücrede Mustafa Karakaş, Abdurrahim Uluer, Avni Aytan arka hücrede. Hamdi Konur, Ömer Aydın Bodrum'dalar. Yönetim müdürümüz Nazım Bayat'a dışarıda. Ona güveniyoruz, gözümüz arkada değil. İlk genel başkanımız Haydar Orhan, merkez yürütmenin yedek üyesiydi. Hemen yedektekileri toplamış. Resmi olmasa da merkez yürütmeyi oluşturmuşlar. Eğer içeride kalırsak resmen oluşturacaklar merkez yürütmeyi. Eğer onlar da tutuklanırsa diye üçüncü yedektekileri hazır duruma getirmişler. Emniyet sarayında 8 saat arayla nöbet tutardı polisler. Her nöbeti devralan polisler Thompson diye bağırıyorlar. Arkadan bir ses "Buradayım efendim" diye sese karşılık veriyor. "Nasılsın?" diyorlar. "Sağ olun efendim" diye seslice bağırıyor. Neyin nesi, her gün nöbetçi olan aynen seslenir, aynı cevabı alır. Bu böyle devam eder durur. Merak ettim, siz olsanız merak etmez misiniz? Sonra öğrendim, Thompson diye bağırdıkları çocuk 18 yaşında akıl hastası. Hep 7-8 yaşındaki çocuklarla oynuyor yeni mahalle sırtlarında. Ellerinde değnekler, çelik çomak oynuyorlar. Bazen de o değnekler ellerinde Thompson oluyor. Bir günde polisçilik oynamışlar. Yarısı polis, yarısı da o günün gündeminde olan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan olmuş. Başlamış bir koşmaca, kovalamaca. Sonra polis geliyor, silahlarınızı saklayalım demişler, gömmüşler tarlalara silahlarını. Ertesi gün yine oynamışlar, bir gün sonra gitmişler almışlar sopalarını. Thompson diye seslendikleri çocuk polise gitmiş. Biz polisleri vuracaktık, Thompsonlarımızı tarlaya toprağın altına gömdük diye ihbarda bulunmuş. Sarp yakalanmışlar. Silahları sakladığınız yeri göster demişler. Gitmişler yeni mahalle sırtlarına. Dedektörle de taramışlar, her tarafı bulamamışlar. Thompson'u sıkıştırmışlar nerede diye. Arkadaşlar almışlar demiş. Adını sormuşlar arkadaşlarının. Bilmiyorum demiş. Ama Thompson kurtaramamış yakayı. Dövmüşler, korkutmuşlar. Nereden bulsun Thompson olmayan şeyi? Anası babası hasta olduğunu, hastalığının ruhsal olduğunu, hastanelerde yattığını bildirmişler. Ama rapor olmadan bırakmıyorlar Thompson'u. Thompson her sabah tekmil vermeye devam edecek. Ta raporu gelene dek. Nöbet tutan polisleri tanıdık artık. Bazıları kibar davranır, bazıları kaba. İnsanların ne yaşına, ne kimliğine, ne kişiliğine bakıyorlar. Ağızlarına ne gelirse söylüyorlar. Kocaman bıyıklı polis bağırdı. "Ulan öğretmen misiniz? Ben ne profesörlere şu eşikleri öptürdüm" dedi. "Bir bilseniz ananızdan doğduğunuza pişman olurdunuz" diye söylendi. Bize de alaylı alaylı bakıyordu. Bu davranış karşısında polisine güvenmiyor, güvenemiyor insan. Münferit olaylar diyemiyor, karamsar oluyor, küsüyor, kararıyor içi, kinleniyor da doğrusu. Haydi biz tarihi okuduk, tarihi okuttuk, hala da okuyoruz. İnsanoğlunun politik çıkarları uğruna ne cinayetler işlendiğini, ne kadar kan döküldüğünü biliriz. Padişahın kendi çocuğunu boğdurduğunu da biliyoruz. Kardeşin kardeşe savaş açtığını da, nice masum insanların canlarının uçtuğunu da biliyoruz. Toplumlarda bir kesim insanların egemen güçlerin çıkarları uğruna nasıl işbirliği, nasıl gönül birliği yaptığını da biliyoruz. Bunun için örgütlü demokratik mücadele yapmanın gereğine de inanıyoruz. Ama en yetkili ağız çıkıyor, bunlar vatan haini diyebiliyor. Bu bir cürettir. Sıradan vatandaş vatan haini dese hoş karşılanabilir ama bir devlet başkanı asla. Vergi diye malını veren, asker olup canını veren, poliste işkence gören vatandaşa ne demeli? Güvenir mi polisine, inanır mı devletine? 1980 darbesini yapan 5 generalin 3'ü Antalya'ya gelmişler. O zaman ben Antalya cezaevindeyim. Cumhuriyet alanında en yetkili olanı konuşuyor. Bu konuşma akşam haberlerinde televizyonda verildi. Haberleri en iyi mahkumlar dinler. Bir af sözcüğü çıkar mı ağızlarından diye. Siyasiler için bunlar vatan hainidir, bunlar devlet düşmanıdır dedi Kenan Evren. Cezaevinde benden başka siyasi mahkum yok. Korktum, endişelendim. Bir de poliste işkence var diye iftira ediyorlar, yalan söylüyorlar. Bunlar münferit olaylardır, onlar hakkında da soruşturma açılmıştır dedi. Gürledi birden koğuş küfürün çeşidiyle. Size de mi işkence yapıyorlar? Ben yalnız siyasilere işkence yapıyorlar sandım deyince siyasilerden beter ediyorlar bizi dedi. Manavgatlı şoför Hamza, siyasi şubede görevliyken tutuklanan Adanalı sivil polise baktım. Vallahi amca ben kimseyi dövmedim dedi. Sen ne yaptın dedim. Ben de kirttim dedi. Dipnot, kirtmek, korkutarak veya kandırarak mal ve para almak. Biz yaşam boyu ne kirttik ne kirtenlerden hoşlandık. Bütün suçumuz dürüst olmaktır. Faturası da mahkum olma, hapiste yatma, ciğeri 10 para etmeyene boyun eğme. Çok feci işkence sesi geliyor bir yerlerden. Rahatsız ediyor insanı. Belli ki arkadaşlar da rahatsız. Bir sessizlik başladı, işkence arta arta sürüyor. Parça parça oluyor insanın yüreği. İnsan insana bu zulmü nasıl yapabiliyor? İnsan olduğuma utandım. Düşündüm gözdağı vermek için rol mü yapıyorlar diye. İnsan işkence görmeyince öyle acı acı bağırması, öyle hareket etmesi mümkün değil. Teypten dinletmiş de olabilirler. Ama ne olursa olsun bu bir zulümdür. Bu dinleyene de işkencedir. Sessizliği bozmak için bir türkü söyledim. Beceremem ki türkü söylemeyi de. Okulda bile arkadaşlarımın matematik dersine girerdim. Onlar da benim müzik dersime girerlerdi. Yine de Yunus'tan bir deyiş söyledim. Yanı başımdaki hücreden bir ses, şu işkenceyi dinlemek daha iyi emmi dedi. Tevfik Yılmaz kendisi başladı. Havalanma telli turnam, uçup gitme yele karşı. Sonra havalanmaya götürdü Sivaslı polisler onu. Hani karanlıkta korkan insan ya türkü söyler ya nara atar ya, işte öyle bir şey. Gözü kör olsun ne sesim iyi ne müziğim, yoksa Tevfik gider miydi havalandırmaya? Ali Bozkurt tepki gösterdi, bağırmaya başladı. Tevfik Yılmaz'ı getirdiler. Dinini bellediğimin emmisi, sen türkü söyle ben sopa yiyeyim dedi. Genel başkanın sesi kesilmişti, onu da götürmüşler havalandırmaya. Siyasi şubenin Sivaslı sivil polisinin geldiğini görmüştüm de söylememiştim Tevfik'e. Kendine güvenerek içten, özenle, istekle, duya duya ve hüzünlü söylüyordu türküsünü. Sivaslı sivil polis parmağını dudağına götürmüştü de sus demişti bana. Ne bileyim ben, hoşuna gitti de dinliyor sandım. Gene de dinleye dinleye ayağını yavaş yavaş basa basa kapının önünde durdu. ''Bura Lingo'nun hanımı lan?'' dedi. Ondan sonrası belli. Tevfik küstü, Tevfik sustu, söylemedi bir daha türküsünü. Konuşmadı bizimle bile. ''A dostum seni biz dövmedik, ömrümüzde kimseye sövmedik, kötü de söylemedik. Kim dedi sana öyle içli içli söyle de, o da Sivaslı polise dokunsun da seni dövsün?'' Genel Başkan Ali Bozkurt yükseltip sesini gösterince tepkisini onu da götürdüler. Ne yapayım, biz kimse dövülmesin, kırılmasın eli, susturulmasın dili, işkence yazmasın kitabında diyoruz, diyoruz da bu işine gelmiyor çarkı dönenlerin. Çarkı dönenlerle ocağı sönenlerin arasına girersen, eğitimde eşitlik dersen, buna da katlanmak zorundasın diye düşünürken kapım açıldı. Çektiler dışarıya, götürdüler boş odaya. Sivaslı siville Antepli uzun polis sordular. ''Ne bağırıyor o koca bıyıklı?'' dediler. ''Niye kendine sormadınız?'' dedim. ''Sorduk sorduk ama nasıl bağırır öyle?'' ''Bağırıyor işte, arkası olan bağırır. Ben niye bağıramıyorum?'' dedim. ''Coplar indi, dövmediler beni.'' ''Haydi sana onlara yaptığımızı yapmayalım, babamız yerindesin.'' dediler. ''Dövmediler beni, vurmadılar bana. Hücreme götürürken başka bir hücreye uğrattılar beni. Bir hanım yatıyor bankın üstünde, zorla doğruldu hanım. ''Tanıyor musun bu hanımı?'' dedi. ''Hayır tanımıyorum.'' dedim. ''O da beni tanımadı.'' ''Zaten siz tanımazsınız birbirinizi.'' dedi. Yaşar Kemal'in geliniymiş dediler. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Halsizdi hanım, hasta mı, işkenceden mi çıktı kestiremedim. Polise sordum, hasta mı, dövdünüz mü? Sivaslı sivil polis, fazla yüz verdik galiba dedi. Sesimi çıkarmadım. İşkenceden çok onurumun kırılmasından korkuyordum. Bozkurt'la hücremiz karşı karşıya. Çay geldi. Almak istemedi, içmek istemedi çayı. Çayı almak için işaret ettim, aldı. Bana da çay geldi, içtik. Hücremin kapısı açıldı. Çağırdı, sessiz ve sevecen. Antepli uzun polisle Sivaslı sivil. Sermaver'in fişini takmışlar, çay olmuş. Oturduk, bir iki saat çay içtik, kağıt oynadık. Bundan sonra kimseyi dövmeyecekler, kimseye darılmayacaklar veya biz öyle umuyoruz. Dileriz öyle olsun. Dünyada en kötü şey ne deseler, insan onurunun kırılması derim. İfademizi almaya başladılar. Benim ifademi tanıdık bir komiser alacak. O beni tanımıyor. Ağabeyisi arkadaşımdı, veteriner hekimdi. Öğretmen olduğum köye gelir, ormana soğuk suyun başına gider, yer içerdik. Genellikle köyün muhtarı, üyeleri de olurdu yanımızda. Onlar da çok severlerdi veteriner Ali'yi. Keklik vururdum, koşar alır, sanki tedavi edecekmiş gibi evirir çevirirdi. Nasıl kıyıyorsun deyince, yarınki nafakam çıktı diye sevinirdi. Veteriner Ali Alanbay, muhtar Mahmut'la beraber Çamlık'ta geziyorduk. Hiç kekliğe rastlamadık. Bir hopal çamın çatalından boynunu uzatıp uzatıp çekiyordu. İşte o sırada çektim tetiği, düştü, kestim. Kuluçkaya yatmış, onun için uçmuyormuş, onun için kalkmıyormuş. Yoksa kolay vurulmazdı hopal. Menzile varmadan uçardı, kaçardı. Nasıl üzüldüm, o günden sonra elime silah almadım. Bir daha ava gitmedim. Yakmadım canlının canını artık, karıncayı bile incitmedim. Veteriner Ali hopalı aldı eline. Ben veteriner, sen öğretmen. Şu kıydığımız cana, şu 100 gram ete bir de bize bak dedi. Zaten yüreği yaralı büyümüştü veteriner Ali Alanbay. Daha küçükken öldürmüştü katil Hasan babasını. O çocukluğunu hatırladı, anasının döktüğü gözyaşını. Teslimin üstündeki kabak dağına bakışını hatırladı, gözleri doldu. Bir şey demedi, yürüdü gitti çeşmeye doğru. Fevzi Alanbay nasıl da benziyor ağabeysine, o ince duygulu adama. Nerede hayvan hastalığı, veteriner Ali orada biter. Çok severlerdi köylüler onu. Nasıl sevmesinler? Mal canın yongasıydı. O dönemde bir çift öküze bağlıydı bir ailenin bütün yaşamı. Anıları bol olsun Ali'nin. Fevzi Alanbay ifademi almaya başladı. Tanıtmadım kendimi. İfadem alınsın, tutuklanır veya serbest bırakılırsam tanışacağım. Daktilonun tuşlarına basarken, az çekmedim senden dedi. Sen Koçhisar'dayken beni görevlendirmişlerdi. Aydın Aydemir, Yılmaz Atila, Tevfik Yılmaz ve seni takibe gelmiştim dedi. Ben Koçhisar'da çalışmadım dedim. Duymadı bile veya aldırış etmedi. Tuşlara basarken bir yandan da konuşuyorduk. Bana hiçbir şey sormadan yazıyordu. Beğenmezsem itiraz edeceğim. Ya suçlamaya çalışacak ya da kurtarmaya çalışacağım diye saçmalarsa göz yummayacağım. Ödün vermeyeceğim. Ya da oyuna getirebilir, atlatabilir. Kim bilir, belli mi olur? Polis bu, güvenilir mi polise? Neden sormadın bana, kendi kendine yazdın diyeceğim. İmzalamayacağım da, kararlıyım buna. Durdu, yüzüme baktı. Sen mi hızlısın? Tevfik'le Aydın Aydemir mi hızlı dedi. Anlamamış gibi davrandım. Nasıl hızlı dedim. Sen bilirsin de bilmemezlikten geliyorsun dedi. Eğer koşmaktan söz ediyorsan onlar genç, benden fazla koşarlar. Yok, siyasi anlamda söz ediyorsanız onlar daha dünkü çocuk dedim. Komiser bitirdi yazısını, özenle çıkardı daktilodan. Bana doğru uzattı kibarca. Bu kibarlığın altında ya kurnazlık ya insanlık yatıyor. Okuyunca anlaşılacak. Okumaya başladım. Üzerinde dura dura okudum. Çok güzel yazmışsın dedim. Ödün yok, suç yok. Bana sormadan benim diyeceklerimi ne bildin dedim. Sağında solunda ne diyeceğini, nasıl ifade vereceğini öğrendik artık. Yüzüne bakınca nasıl tavır alacağını da aşağı yukarı kestiririz diye ekledi. Hemşehriymişiz diye sürdürdü konuşmasını. Biliyorum dedim. Ne biliyorsunuz dedi. Ağabeyiniz Ali Alanbay arkadaşımdı benim dedim. Işıl ışıl dolu dolu oldu gözleri. Çok severdim ağabeyimi. O ölünce dünyam yıkıldı. Günlerce yemedim içmedim dedi. Niye önce kendini tanıtmadın diye söylenmeye başladı. Bir şey çıkmaz bundan diye de beni rahatlatmak istedi. Biz zaten biliyorduk bir şey çıkmayacağını. Başbakanı hakaretten gözaltına aldılar. Halk Kurtuluş Ordusu'ndan suçlamanın mümkün olmayacağını onlar da anlamışlardı. Komiser ağabeyinin ölümünü anlattı. Anam günlerce ağladı, yemedi içmedi. Alim dedi, başka söz çıkmadı ağzından. Hiç kimseyle konuşamadı. Kim ne dediyse duymadı, kulağına hiçbir şey girmedi. Katil Hasan babamı öldürünce de zavallı anam öyle ağlamıştı. Biz çocuktuk, farkında bile değildik, acının ne olduğunu bilmiyorduk. Ah analar, evlat acısı gördü mü yürekleri köz olur yanar. Dalları kırılır, dudakları yarılır, dünyaları yıkılır. Dünyanın sonu geldi sanırlar. Bütün dualarında Allah'ım evlat acısı gösterme derler. Anam da namazdan sonraki duasında Allah'ım evlat acısı gösterme, benim canımı onlardan evvel al derdi. İfadelerimizi aldıktan sonra savcılığa sevk ettiler. Sonradan DYP Genel Başkan Yardımcısı olan o zamanın sıkı yönetim savcısı Baki Tuğ tutukladı bizi. Baki Tuğ öğüt verdi bana. Ben ondan birkaç yaş büyüğüm. Meslek yaşamımda ondan fazla. Vatandaşa sen bu işe karışma demek yanlıştır. Bu ülkenin vatandaşı ise karışmak vazifesi. İstediği gibi düşünmek hakkıdır. Politikacı olduktan sonra o zamanki gibi düşünür mü bilmem. Yıldırım bölgede kocaman hangar gibi koğuşa koydular bizi, gençlerle dolu ağzına kadar. Gençler karşıladılar, hoş beş yaptılar, çay getirdiler. Bunlar ülkücü gençlermiş. 40 kişi yüksek öğretmenden gelmişler. Aynı okuldan 11 kişi daha var. Bunlara ecmainci diyorlar, yani dinciler. Bir kişi de soldan var. Amca siz neden geldiniz diye sordular bize. Biz de Halk Kurtuluş Ordusu'ndanız diye şaka yaptık. Zaten radyoda öyle ilan etmişlerdi. Hatta külliyetli miktarda silah cephane ele geçirildi diye haber bile yapmışlardı. Sonra haberin kaynağı anlaşıldı. Koğuşta Halk Kurtuluş Ordusu'ndan gözaltına alınan Mehmet bizimle aynı günlerde gözaltına alınmış. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenci, av meraklısı. 20-16-12 numara 3 tane av tüfeği varmış. Külliyetli miktarda silah ve cephane dedikleri onun av tüfekleri ve bunların mermileriymiş meğer. Mehmet o zamanki İzmir Sıkı Yönetim Komutanı'nın oğlu. Annesi geliyor ziyaretine. Götürüp annesiyle uzun süre konuşturuyorlar. Sağdakiler, soldakiler de doğal karşıladılar Mehmet'in annesiyle görüşmesini. Gençler bize çok iyi bakıyorlar, nöbet tutturmuyorlar. Töbder deyince biz başka sanıyorduk dediler. Yani siz de bize benziyorsunuz. İki ayağınız, iki kolunuz, başınız, gövdeniz varmış gibi bir laf. Eski Ülkücüler Derneği Genel Başkanı Adanalı Turan, yine Ülkücülerin Genel Başkanı Muharrem Şemsek, Çorum Milletvekili ve MHP Genel Sekreteri de tutuklular arasında. TÖBDER'in Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin tamamı orada. İzmir Sıkı Yönetim Komutanı'nın oğluna takılıyoruz. Senin ne işin var buralarda diye. Paşa baban kızmıyor mu sana deyince güldü. Kızmaz olur mu? Kızar da düşünceye zincir vurulmuyor ki dedi. Tatlı ve de şakacı bir çocuktu. İsmail Erdemir'i de yakalamışlar. Dede Efendi de oturuyordu. Ayrancı'ya taşınınca adresi kaybettiler herhalde. Bulunca adresini almış getirmişler İsmail'i de. Dışarıyı sorduk İsmail'e. Dışarıda asayiş Berkemal dedi, gülüştük. Kışın soğuk günleri boruları pencereden dışarıya verilmiş kocaman bir soba var koğuşun ortasında. Bir türlü yakamıyoruz, tütüyor. Ahmet iyi anlıyor onun dilinden. Ahmet 30-35 yaşlarında. Güney illerinden, bizden sonra geldi koğuşa. Türkiye'den Filistin'e, Filistin'den bu tarafa adam kaçırıyormuş. Gizli örgüt üyesi olmaktan tutuklanmış. Ahmet ilkokulu bile bitirmemiş, okur yazar değil. Ama cin gibi çocuk, zeki ve sempatik. Ahmet'i herkes seviyor. Ahmet'in kurtulup çocuklarına bir dilim ekmek parası kazanması lazım. Biz okumuş insanlarız, iyi laf biliriz, güzel konuşuruz, iyi ifade veririz. Ahmet'e mahkemede yardım etmemiz, iyi ifade öğretmemiz lazım. İşte bu nedendedir ki herkes Ahmet'e mahkemede ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını öğretmeye başladı. Ahmet ise hep sobayı yakıyor, bizi ısıtıyor. Hocaları üşütürsek ayıp olur. Bu kadar ifade öğretiyorlar, boşa mı gitsin yani diyor. Gün geldi Ahmet'i çağırdılar mahkemeye. Herkes benim dediğimi unutma diye bağırdı arkasından. O hepsine peki dedi ve mahkemeye gitti. Döndü Ahmet öğleden sonra. Hepimiz toplandık Ahmet'in başına. Tahliye olmuş Ahmet. Benim dediğimi dedin mi diye soran sorana. Hayır, hiçbirinizin dediğini demedim. Eğer sizin dediğinizi deseydim gizli örgüte üye olmaktan 10 yıl ceza verirlerdi dedi gülerek, eşyalarını topladı. Herkes Ahmet'in nasıl ifade verdiğini merak etti. Ahmet'e sorduk. Savcının adam kaçırdığım iddiasını kabul ettim. Gizli örgüt üyeliğini kabul etmedim. İnandırıcı olsun diye 20 yıldır bu taraftan o tarafa, o taraftan bu tarafa adam geçiririm. Bu benim mesleğim, çocuklarımın ekmek parasıdır bu iş. Ne yapayım hakim bey dedim. Bunun da cezası 6 aydır. Bana da 6 ay ceza verdiler. 6 ay 7 gün yatmışım, tahliye ettiler dedi. Ahmet senin dediğin gibi ifade vermiş de öyle tahliye olabilmiş diye herkes birbiriyle alay etmeye başladı. Kim ifadeye gitse dediğimi unutma diye arkasından bağırılırdı. Avukat öğretmen Asım Hışıl'la fizik öğretmeni Şükrü Kapısız yatmış bizden önce bu koğuşta. Bunları da koğuş temsilcisi yapmışlar. Günlük temizlik işlerini nöbetle yaptıracaklar diğer tutuklulara. Onlar kimseye bir şey dememişler. Her tarafı gıcır gıcır temizliyorlarmış her gün. Ne zaman gelseler pırıl pırıl temiz her taraf. Sonra farkında olmuşlar da bıraktırmışlar işi onlara. Subayı da askeri de çok sevmişler Şükrü Kapısız'la Asım Hışıl'ı. Tahliye olunca da aramışlar, ziyaretlerine gitmişler. İş üretene nerede olursa olsun saygı vardır. Her yerde onların arkadaşları diye bize çok iyi davrandılar. Onların kredisini kullanmış olduk biz de. Yıldırım bölgede tutukluların korkulu rüyası beyaz Renault arabası. Ne zaman dayanır kapıya beyaz Renault, yürekler başlar küt küt atmaya. Merak ederdi kim götürülecek diye. Beyaz Renault ile gidenler 20 günden aşağı dönmezlerdi geriye. Geri döndüklerindeki hallerini bir daha görmek istemem. Siz de bana sormayın, anlatmak içimden gelmiyor. İnsanların bu kadar zalim olmasını düşünmek bile istemiyorum. Kötü günler gitsin, geri gelmesin derdi anam. Beyaz Renault kapıya yaklaştı gene, kimse bakmıyor o tarafa, beni görmesin dercesine. Bugün Ülkücüler Derneği Genel Başkanı Muharrem Şemsek konuk oldu Renault'a. Gözlerini bağladılar, götürdüler Muharrem'i de. Ertesi gün döndü Muharrem, başına toplanıp ne oldu diye sorduk. Onun da ifadesini almışlar, ensesine bir tokatla vurmuşlar. Sevmiş subayım biri, öyle dedi Muharrem Şemsek. Muharrem Şemsek'e takıldım. Sen gitmesen de ben gitseydim postumu kavlatırlardı dedim. Güldü Muharrem. Farkımız var tabii dedi. Biz vatan diyoruz, millet diyoruz, Türk diyoruz. Niye dövsünler bizi? Biz de vatan diyoruz, millet diyoruz. Bütün dünya, bütün insanlar özgürlük içinde kardeşçe yaşasın diyoruz. Takıldım Muharrem'e, şakalaştık. Hani şakanın %80'i gerçek derler ya. Ne Muharrem Şemsek dünyadaki Türkleri bir araya getirebildi, ne de biz devrim yapabildik. Sağdan da soldan da birçok insanlarımız zalim kurşuna hedef oldu. Muharrem de bu hale geldi. Şimdi buna sevinilir mi, üzülünür mü? İnsan elbette üzülür. Üzülmesi gerekir, ben uygar insanım diyebiliyorsa. Bugün dünya yine kaynıyor. Hristiyanı Müslümanı ile, Türk'ü Kürt'ü ile, Rum'u Ermenisi ile, Abazası Gürcüsü ile yine birbirlerinin kanını içiyor. Boğazına sarılıyor. Ben ne Hristiyan'ın Müslüman'ı, ne Müslüman'ın Hristiyan'ı, ne de Türk'ün Kürt'ü, Kürt'ün de Türk'ü öldürmesini istemiyorum. Milletlerin birbirine saldırmasına da karşıyım. Kınıyorum savaşı dövüşü, kınıyorum kan dökülmesini, cana kıyılmasını. İnsanlar yaşamalıdır, yaşatılmalıdır. Dünyada en yetkili devlet adamları bir araya geliyor, uluslararası örgütler kuruluyor, çözemiyorlar şu savaş sorununu. Çözemezler çünkü silah yapan sermaye izin vermez buna. İnsanlar ölsün ki silah yapan sermayenin patronları yaşasın. İnsanlar ölsün, savaş sürsün ki metropol ülkeler silah satabilsin. Geri kalmış ülkelerin insanları hem ölsün hem sömürülsün. Böylece çeşitli konularda tartışılırdı Yıldırım bölgede. Ülkücüleri bıraktılar, ecmainciler de tahliye edildiler. Yalnız biz kaldık bölgede. Giden gençler bize nöbet tutturmuyorlardı, temizlik yaptırmıyorlardı. Şimdi okullarına gittiler, bir yıl sonra aramıza katılacaklar, meslektaşımız olacaklardı. 12 Mart'ın sıkı yönetimi en baskılı dönemini yaşıyordu. Sağın solun da birbirini kurşunladığı dönemdi. Ülkücüler Derneği Genel Başkanlığı yapmış Adanalı Turan, 5 arkadaşı ile ziyaretimize geldi, genel merkezimize. Hepsi de hapishane arkadaşımız. Tanıştırdım orada olanlarla, oturduk çay içtik. Uygarca ve sevecen. Bizim derneğimizde onlara, onların derneğinde de bize atılıp tutulduğu zamanlarda bu uygarca davranışı hep aradım bulamadım bir daha. Elimize geçmedi. 13. ayrımın sonu. Sayfa 188.